Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kapital, Karl Marx'ın kapitalist üretim tarzını çözümlediği ekonomi politik eleştirisi alanındaki temel eseridir. Bu Fingerprint Classics baskısı 3 cildi tek kitapta bir araya getirir. İlk cilt, metaların, paranın, ücretli emeğin ve artı değerin nasıl oluştuğunu inceler. İkinci cilt, sermayenin üretimden satışa ve yeniden üretime uzanan dolaşımını ele alır. Üçüncü cilt ise kârın, faizin, rantın, rekabetin ve ekonomik bunalımların daha karmaşık ilişkilerini tartışır. Marx'ın amacı kapitalizmi yalnızca piyasalardaki alışveriş üzerinden değil, üretim sürecindeki sınıf ilişkileri üzerinden açıklamaktır. Bu nedenle eser, iktisat kitabı olmanın yanında tarihsel ve felsefi bir çözümlemedir. Sanayi devrimi dönemindeki İngiltere'den hareket etse de, emek, ücret, mülkiyet ve eşitsizlik üzerine tartışmaları Türkiye dahil modernleşen toplumlarda da etkili olmuştur. Dilinin yoğunluğu ve kavramsal yapısı dikkatli bir okuma gerektirir. Buna karşılık kapital, servetin nasıl üretildiği ve bölüşüldüğü sorusuna sistemli, kapsamlı ve eleştirel bir yanıt arar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, meta ve değer çözümlemesi, kapitalist ekonominin başlangıç noktasıdır. Marx, kapitalin ilk cildine meta ile başlar. Çünkü kapitalist toplumda zenginlik büyük ölçüde piyasada satılmak üzere üretilen mallar biçiminde görünür. Bir metanın kullanım değeri, yani bir ihtiyacı karşılama niteliği vardır. Bunun yanında değişim değeri bulunur. Yani başka metalarla belirli oranlarda değiştirilebilir. Marx, bu değişim ilişkisinin arkasında toplumsal olarak gerekli emek zamanının bulunduğunu savunur. Buradaki vurgu, tek bir işçinin ne kadar yavaş ya da hızlı çalıştığı değildir. Belirli teknik ve ortalama beceri koşullarında bir malı üretmek için toplumca gereken emek süresidir. Para da bu ilişkilerin doğal ve tarafsız bir aracı gibi görünür. Ancak Marx, para biçiminin insanlar arasındaki üretim ilişkilerini mallar arasındaki ilişkiler gibi gösterdiğini belirtir. Metafetişizmi dediği durum budur. Örneğin bir ürünün fiyatı, onu ortaya çıkaran emek koşullarını, tedarik zincirini ve güç ilişkilerini görünmez kılabilir. Türkiye'de gündelik hayatta etiket fiyatı üzerinden yapılan tartışmalar da çoğu zaman üreticinin geliri ile nihai satış bedeli arasındaki farkı düşündürür. Marx'ın çözümlemesi fiyatların her anını açıklama iddiasından çok, piyasa görünümünün altında yatan toplumsal yapıyı araştırır. İkinci olarak, artı değer, ücretli emek ile kar arasındaki ilişkiyi açıklar, kapitalin en belirleyici kavramı artı değerdir. Marx, işçinin emeğini değil, belirli bir süre çalışabilme kapasitesini, yani emek gücünü sattığını söyler. Ücret, bu emek gücünün yeniden üretilmesi için gerekli geçim araçlarının değerine bağlanır. İşçi çalışma günü içinde önce kendi ücretinin karşılığını yaratır, ardından ücretine yansımayan ek bir değer üretmeye devam eder. Kapitalistin el koyduğu bu ek değer, artı değerdir. Marx açısından sömürünün temel biçimi, işverenin mutlaka yasa dışı davranması ya da ücret ödememesi değildir. Sözleşmeye dayalı görünen ücretli emek düzeninin, üretimde yaratılan değerin tamamını işçiye vermemesiyle ilgilidir. Artı değer iki ana yolla artırılabilir. Mutlak artı değer, çalışma gününü uzatarak ya da yoğunlaştırarak elde edilir. Nispi artı değer ise makineleşme, iş bölümü ve verimlilik artışıyla gerekli emek süresini azaltarak genişler. Bu ayrım, fazla mesai, iş temposu ve otomasyon gibi güncel konuları anlamaya yardım eder. Marx, kârı kişisel açgözlülüğün sonucu olarak değil, sermaye birikiminin işleyişine bağlı yapısal bir sonuç olarak inceler. Böylece ahlaki eleştirinin ötesine geçen bir ekonomik açıklama kurar. Üçüncü olarak, makineler ve iş bölümü, verimlilikle birlikte denetimi de dönüştürür, Marx. Fabrikayı yalnızca daha çok mal üreten teknik bir mekan olarak ele almaz. Fabrika, emeğin ayrıntılı parçalara bölündüğü, işçinin üretim bilgisi ve ritmi üzerindeki denetiminin daraldığı bir örgütlenme biçimidir. Manufaktür döneminde iş bölümü, zanaatkarın bütünsel becerisini parçalara ayırır. Makineleşme ise, üretimin temposunu insanın elinden alıp makinenin düzenine bağlama eğilimi taşır. Bu dönüşüm verimliliği arttırabilir, ürünleri ucuzlatabilir ve üretim kapasitesini genişletebilir. Ancak Marx, bu kazanımların otomatik olarak çalışanların boş zamanına veya refahına dönüşmediğini vurgular. Rekabet altında işletmeler, teknolojiyi maliyeti düşürmek ve daha fazla artı değer elde etmek için kullanır. Makine, bazı işleri ortadan kaldırırken yedek iş gücü kitlesini büyütebilir ve ücretler üzerindeki pazarlık gücünü etkileyebilir. Kadınların ve çocukların fabrikalara girişi üzerine tarihsel tartışmaları da aile yaşamıyla ücretli emek arasındaki dönüşüm bağlamında inceler. Bu bölümler, bugünün platform ekonomisi, otomasyon ve esnek çalışma tartışmalarına doğrudan reçete sunmaz. Buna rağmen teknolojinin kime hizmet ettiği, kazancın nasıl dağıtıldığı ve çalışma süresinin neden azalmadığı sorularını canlı tutar. Marx'ın asıl tezi, tekniğin toplumsal sonuçlarının teknikten çok, onu yöneten mülkiyet ve üretim ilişkileriyle belirlendiğidir. Dördüncü olarak, dolaşım ve yeniden üretim, sermayenin satış olmadan tamamlanmadığını gösterir. İkinci ciltte Marx, üretim alanındaki değerin tek başına sermaye döngüsünü tamamlamadığını gösterir. Sermaye önce para olarak ortaya çıkar, üretim araçları ve emek gücü satın alır, üretim sürecinde metaya dönüşür, ardından satışla yeniden para biçimini alır. Bu devrenin herhangi bir halkasında yaşanan aksama, birikimi ve yeni üretim dönemini etkiler. Malların depoda kalması, ham maddenin gecikmesi, kredinin daralması veya talebin yetersiz kalması sermayenin dolaşımını yavaşlatabilir. Marx ayrıca toplumsal üretimin farklı bölümleri arasındaki oranları inceler. Üretim araçları üreten kesim ile tüketim malları üreten kesim birbirinden kopuk değildir. Birinin çıktısı diğerinin girdisi ya da gelir kaynağı olabilir. Yeniden üretim şemaları, kapitalist ekonominin her yıl nasıl devam ettiğini ve genişlediğini kavramsallaştırma girişimidir. Bu teknik bölüm kapitalin en zor kısımlarından biridir. Fakat ekonomik hayatın yalnızca tek tek işletmelerin başarısından oluşmadığını açıkça ortaya koyar. Bir işletme satış yaparken başka bir kesimin geliri ve harcaması buna zemin hazırlar. Türkiye'de sanayi, tarım, dış ticaret ve tüketim arasındaki bağlar üzerine düşünürken de bu bütünsel bakış yararlıdır. Marx'ın odağı, dolaşımın üretimden bağımsız bir alan olmadığı, değer yaratımının ve gerçekleşmesinin birbirini tamamladığı fikridir. Son olarak, kar, faiz. Prant ve Kriz, sistemin görünür sonuçlarını bir araya getirir. Üçüncü cilt, ilk ciltte açıklanan artı değerin piyasada kar. Faiz ve toprak rantı gibi farklı gelir biçimlerinde nasıl göründüğünü ele alır. Rekabet yüzünden kapitalistlerin karı yalnızca kendi işletmelerindeki iş gücü kullanımına bağlıymış gibi görünmez. Sermaye, sektörler arasında hareket eder ve kar oranlarının eşitlenmesine yönelik eğilimler doğar. Bu nedenle Marx, görünürdeki kar ile değer yaratımının kaynağı arasında ayrım yapar. Faiz, para sermayesini kullananın ödediği paydır. Toprak rantı ise, toprak mülkiyetinin tarımsal üretimden gelir çekmesini açıklar. Bu başlıklar, gelirin yalnızca çalışma karşılığında elde edilmediğini, mülkiyetin de belirleyici olduğunu vurgular. Marx'ın kriz yaklaşımı da tek bir sebebe indirgenmez. Üretimin plansız genişlemesi, sektörler arasındaki dengesizlikler, kredi ilişkileri ve satın alma gücünün sınırlılığı bunalımları besleyebilir. Kapitalizmde üretim toplumsal ölçekte yapılırken kararların çok sayıda özel sermaye tarafından alınması temel bir gerilim yaratır. Marx, kapitalizmin kendiliğinden sürekli dengeye ulaşacağını varsaymaz. Bununla birlikte kapital, her tarihsel krizin zamanını ya da biçimini önceden bildiren bir kehanet metni değildir. Değeri, kar arayışı, borç, rekabet ve eşitsizlik arasındaki ilişkileri tek bir tarihsel çerçevede çözümlemesidir. Sonuç olarak kapital, kısa sürede tüketilecek bir ekonomi kitabı değildir. İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, felsefe veya emek ilişkileriyle ilgilenen okurlar için özellikle uygundur. Türkiye'de ücretler, enflasyon, üretim maliyetleri, sanayileşme, tarımda mülkiyet ve gelir dağılımı üzerine daha derinlikli düşünmek isteyenler de eserden kavramsal araçlar edinebilir. Ancak kitap, güncel ekonomik verileri yorumlayan pratik bir rehber ya da kapitalizm sonrası toplumun ayrıntılı yönetim planı değildir. Marx'ın amacı, kapitalist sistemin kendi kavramlarıyla nasıl işlediğini, bu işleyişin hangi sınıfsal ilişkileri ürettiğini ve neden gerilimler taşıdığını ortaya koymaktır. Bu baskının 3 cildi birlikte sunması, üretimden dolaşıma, oradan kar ve kriz tartışmalarına uzanan bütün argümanı izleme imkanı verir. Eserin ayırt edici yönü, eşitsizliği yalnızca servetin adaletsiz paylaşımı olarak değil, değerin üretildiği süreçle bağlantılı olarak incelemesidir. Benzer eleştirel ekonomi kitapları, belirli politikaları, dönemleri veya istatistikleri öne çıkarabilir.
Kapital ise meta, emek gücü, para, sermaye ve mülkiyet arasındaki ilişkilerden başlayarak kapsamlı bir kuramsal yapı kurar.
Yoğun dili, tarihsel örnekleri ve tamamlanmamış bölümleri sabır ister. Yine de okur, piyasa sonuçlarını doğal ve değişmez kabul etmek yerine onların arkasındaki kurumları, çıkarları ve tarihsel koşulları sorgulamayı öğrenir. Bu nedenle eser, katılınsa da katılınmasa da modern ekonomi politiğin başlıca başvuru metinlerinden biri olmayı sürdürür. Destek olmak isterseniz Karl Marx kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.